Güne bakan. Güneşe çok benzer, hem güneşe deli gibi sevdalıdır. Her gün ümitle ve hasretle bekler güneşin doğmasını. Her yeni günü, işte o gün bugün diye heyecanla kucaklar, bağrına basar. Bu umudun sahibi güne bakan çiçeği. Güne bakan gibi her yeni günü sevgiyle, umutla, heyecanla karşılayalım. Yılmadan, usanmadan hayata sımsıkı sarılalım istiyoruz. Bizler Şule Özçakır, Mustafa Çamlıca, Nilgün Yıldırım, Recep Özden ve mikrofonda ben Sezin Zor. Sevgi ve umuda kapı aralamak isteyen küçük bir aileyiz. Siz sevgili dinleyicilerimizle büyümek, kocaman bir aile olmak ve yüzümüzü her daim güneşe dönmek istiyoruz. Tıpkı güne bakanlar gibi. Sevgili dinleyicilerimiz, bugün güne bakanda ilk olarak herkes için iş sağlığı ve güvenliği köşemiz var. İş sağlığı ve güvenliği uzmanı Uğur Bayar telefon hattımızda olacak ve iş sağlığı ve güvenliği teşvikleri ve destek ödemelerini konuşacağız. Güne Bakan'ın ikinci bölümünde ise Avrupalı Türkler köşemizle sizlerle birlikte olacağız. İstinye Üniversitesi öğretim üyesi ve Birleşmiş Milletler Göçmen İşçiler Komitesi Başkanı Profesör Doktor Can Ünver hocamız telefon hattımızda olacak. 90'lı yıllardan itibaren Almanya'nın Türklere yönelik tavırlarına rağmen gerçekleştirilen Türk hizmetlerini konuşacağız. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu ve TRT Memleketim FM ortak yayınında dünyanın dört bir tarafına yüzünü sevgiyle ve umutla dönen Güne Bakan'a hoş geldiniz. Bize bu yolculukta eşlik etmek isteyen siz sevgili dinleyicilerimize ve tüm dünyaya selam gönderiyor ve programa sizler için seçtiğimiz güzel bir müzikle başlıyoruz.
Thank you. sevdiysen yüreğimde hasret çaresiz kaldı. Nasıl kimle neredeysen beni biraz sevdiysen yüreğimde hasret çaresiz kaldı. Nasıl kimle neredeysen dön, beni biraz sevdiysen dön, yüreğimde hasret çaresiz kaldı. Dön, nasıl kimle neredeysen dön, beni biraz sevdiysen dön.
Sevgili dinleyicilerimiz, Güne Bakan herkes için iş sağlığı ve güvenliği köşesiyle devam ediyor. Telefon hattımızın diğer ucunda iş sağlığı ve güvenliği uzmanı Uğur Bayar var. Sayın Bayar, hoş geldiniz yayınımıza.
Hoş bulduk Sezin Hanım. Ayrıca sizinle tanıştığım için de memnun oldum.
Biz de çok teşekkür ediyoruz. Biz her hafta sizin gibi çok değerli iş sağlığı ve güvenliği adına hem vatandaşlarımıza hizmet eden hem de ülkemize büyük hizmetler sunan çok değerli isimlerle konuşuyoruz. Bugün de yine iş sağlığı ve güvenliğinin bir başka yönünü daha öğreneceğiz sizin vesilenizle. Bugün teşvikleri, destek ödemelerini konuşacağız. İlk olarak teşviklerden bahsedecek olursak, iş sağlığı ve güvenliği konusunda devletimizin işverenlere sağladığı ne gibi ekonomik avantajlar var?
Tabii hemen izah edeyim. Ülkemizde iş sağlığı ve güvenliği koşullarının iyileştirilebilmesi adına işverenlere devlet tarafından sağlanan ekonomik avantajlar iki başlık altında toplanmakta. Bunlardan ilkine teşvik adını veriyoruz. Teşvik uygulaması deniyor. Diğeri ise destek uygulaması. Bunları kısaca özetleyecek olursam, teşvik iş yerlerinde çalışanların ölümlü veya sürekli iş görememezlikle sonuçlanan bir iş kazası yaşanmaması halinde sağlanan bir prim indirimi olarak izah edilebilir. Hı hı. Yani ciddi boyutlarda bir iş kazası yaşanmayan iş yerlerinde işsizlik sigortası primi azaltılıyor. Destek ise mikro işletmelerin iş sağlığı ve güvenliği hizmeti almasını sağlamak adına verilen devlet yardımına deniyor. Özellikle çok az çalışanı olan işletmelerde iş sağlığı ve güvenliğine bütçe ayırmak işverenler için mali açıdan zorlayıcı olabilmekte.
Evet, evet,
bu durumdaki çok küçük çaplı iş yerlerinin de iş sağlığı güvenliği hizmetinden yararlanabilmesi için destek ödemeleri yapılmakta.
O zaman büyük iş yerlerinde yok mu böyle bir destek? Yalnızca küçük işletmeler
destek,
için mi var?
Destek aslında sadece ondan az çalışanı olan tehlikeli ve çok tehlikeli
anladım
dediğimiz sınıfa yönelik. O sınıftaki iş yerlerini kapsamakta. Ancak teşvik uygulaması ise tam tersi ondan daha çok çalışan, yani biraz daha orta halli ve büyük işletmeleri kapsayacak şekilde bir ayrıma gidilmiş.
Hı hı.
Yani ikisinin kapsamı birbirinden farklı.
Evet.
İsterseniz ilk önce teşviği ben detaylandırayım.
Olur,
ondan
ki
sonra da
desteği konuşuruz.
İş sağlığı güvenliğinde teşvik uygulaması hayatımıza 2015 yılında girdi. 2015 yılında işsizlik sigortası kanununa ek 4. madde eklendi ve bu ek 4. maddeyle iş sağlığı güvenliği kanunu kapsamında yer alan ve çok tehlikeli sınıfta bulunan 10 kişiden daha fazla çalışanı olan iş yerlerinde 3 yıl içinde ölümlü veya sürekli iş görememezlikle sonuçlanan iş kazası meydana gelmemesi durumunda çalışanların işsizlik sigortası işveren payı teşvik olarak bir sonraki takvim yılından geçerli olmak üzere yine 3 yıl süreyle %2 yerine %1, yani %50 oranında indirimli bir şekilde alınmakta.
Hı hı.
Bu teşviğin aslında özeti, maddenin özeti. Teşviğin 4 tane kriteri var. Teşvikten yararlanabilmek için de işverenlerin 3 yıl süreyle bu 4 kriteri kesintisiz olarak yerine getirmesi gerekiyor.
Evet.
Birinci kriterimiz, demin de belirtmiş olduğum üzere ölümlü veya sürekli iş görememezlikle sonuçlanan iş kazası meydana gelmemiş olması. Zaten bu ana kriterimiz kazasızlık teşviği olduğu için bu kazanın yaşanmaması birincil öncelik. Diğer kriterler de bu kriterin tamamlayıcı öğeleri aslında. İkinci kriterimiz iş yerinin çok tehlikeli sınıfta yer alması. Üçüncü kriterimiz işverenin Türkiye genelinde çok tehlikeli sınıfta yer alan iş yerlerinde her ay toplamda ondan daha fazla çalışanı istihdam etmesi. Burada kritik noktayı ben hemen izah edeyim. Birden çok iş yeri bulunan işverenlerin Türkiye çapında eğer toplam ondan fazla çalışanı varsa çok tehlikeli sınıfta bu yeterli bir kriteri sağlıyor.
Sayın Bayar, çok tehlikeli sınıf dediğimiz hangi sınıflar?
Çok tehlikeli sınıf aslında Türkiye Cumhuriyeti'ndeki iş yerleri 3 sınıfa ayrılmış durumda. Az tehlikeli, tehlikeli ve çok tehlikeli olmak üzere. Çok tehlikeli çalışanların mevcut risklerden özellikle daha çok etkileneceği maden gibi, inşaat gibi, fabrikalarda metal sektörü, kimya sektörü gibi tehlike oranının yüksek olduğu.
Yani ölümlü kazayı kastediyoruz değil mi?
İhtimalin yüksek olduğu, evet. İhtimalin yüksek olduğu iş yerleri. Tehlikeli sınıf bunların daha hani ortalama tehlikeleri barındıran iş yerleri olarak adlandırılıyor. Az tehlikelilerde marketler, bankalar, ofisler bunlar az tehlikeli sınıfta yer alıyor. Son kriterimiz ise E-Devlet uygulaması ve kısa adı İSG katip olan iş sağlığı ve güvenliği kayıt, takip ve izleme programında iş yerlerimizin kayıtlı, onaylanmış ve devam eden iş sağlığı güvenliği hizmetlerine ilişkin sözleşmeye sahip olması. Yani iş sağlığı güvenliği hizmetini satın alıyor olması gerekiyor ya da bünyesinde çalıştırdığı iş güvenliği uzmanları ve iş yeri hekimlerinden bu hizmeti temin ediyor olması gerekiyor. Bu dört kriteri yerine getiren işverenlerimize teşvik sağlanmakta.
Evet, şimdi tabii teşvik almak çok çok kıymetli işverenler için. Bundan yararlanmak muhakkak isterler ama bir başvuru süreci vardır. Bu başvuru süreci nasıl değerlendiriliyor? Biraz da o başvuru süreçlerinden bahseder misiniz dinleyicilerimize?
Tabii ki. Teşvik uygulaması 2015 yılında biraz önce belirttiğim üzere çıkan kanunla yürürlüğe girmişti. Madde metninde geçen bir sonraki takvim yılı ibaresi nedeniyle 2016, 2017 ve 2018 yıllarında yükümlülüklerini yerine getirmiş iş yeri işverenleri için 1 Ocak 2019'da otomatik olarak başlatıldı. Yani herhangi bir başvuru sürecine mahal vermeden otomatikman bu kişiler, bu iş yerleri SGK'nın, Sosyal Güvenlik Kurumumuzun kayıtları vasıtasıyla işsizlik sigortası işveren primini %2 yerine %1 olarak ödemeye başladı.
Yani şu da tabii dikkat çekilmesi gereken bir nokta. Teşvik dediğimizde aslında ödeme zaten var ama ödeme yarıya düşüyor.
Evet.
Yani
evet,
ekstra
o,
bir
o
ödeme yapılıyor değil. Evet.
Mevcut ödeme %2 yerine %1'e evet. indiriliyor. Teşvik bu şekilde. Yani bir ekstra para alımı değil o destek ödememiz.
Evet.
Onu biraz
daha anlatacağım. Onu ben de vurgulamak için bir kez evet. daha sormak istedim. Buyurun lütfen devam edin.
Teşvikten yararlanmaya başlayan iş yerlerinin demin de belirttiğiniz gibi işveren primi %50 daha az ödeniyor. Teşvikten yararlanma şartlarından herhangi birini yitiriyorsa eğer iş yerleri o zaman teşvik uygulamasına son veriyoruz.
O dört maddenin herhangi birinin yitirilmesinden bahsediyoruz.
Aynen dört kriterden herhangi birini yerine getirme de sıkıntı yaşarlarsa eğer o zaman teşvik uygulaması sonlandırılıyor. Buna örnek verebiliriz. Örneğin iş yerinde ölümlü veya sürekli iş göremezlikle sonuçlanan bir iş kazası yaşanmışsa ya da çalışan sayısı 10 kişiye inmişse teşvik son bulmakta. Bu durumdaki işverenlerin tekrar 3 yıllık süre boyunca aynı şartları yerine getirmeleri halinde teşvikten yararlanmalarının önü açılıyor. Şartları yeniden tamamlamaları ve yeniden teşvikten yararlanmak istemeleri halinde bu sefer başvuru yapmaları gerekiyor.
Bu sefer yani otomatik olarak gerçekleşmeyecek.
Evet, bu sefer olmuyor. İlk kez sisteme girenler için sistem otomatik devreye giriyor. Ama sonradan sisteme yeniden dahil olmak isteyenler için çok tehlikeli iş yerleri için işsizlik sigortası primi teşvik yönetimi ekranına başvuru eklemeleri ve buradan başvurularını gerçekleştirmiş olmaları gerekiyor.
Sayın Bayar, o ekranı tekrarlayalım mı? Tabii ki. Bunu gerçi söyleyeyim. Sizin internet sitenizde muhakkak detaylı olarak işverenler takip ediyorlardır ama biz bir kez daha vurgulamış olalım.
Tamam. Çok tehlikeli iş yerleri için işsizlik sigortası primi teşvik yönetimi ekranı.
Evet. Bu ekran internet sitesinde mi yer alıyor yoksa İSG Katip dediğimiz sistemin içinde mi bulabilirler?
Yok, İSG Katip'te değil, Sosyal Güvenlik Kurumu'nun bir yazılımı bu. Oradan ulaşılabilir.
Tamam, yerini de öğrenmiş olduk. Şimdi şu anda muhakkak bu teşvikten yararlanan pek çok iş yerimiz vardır. Hani sayı bazında düşünecek olursak şu anda Türkiye'de ne kadar iş yeri bu teşvikten faydalanıyor?
Teşvik uygulamasından aslında 10 çalışandan fazla demiştik ve çok tehlikeli sınıfta yer alması gerekiyor demiştik iş yerlerinin yararlanabilmesi için. Bu seviyede Türkiye'de 55.553 iş yerimiz ve bu iş yerlerinde çalışan da toplam 2.439.859 çalışanımız var. Özellikle çalışan sayısının büyüklüğü dikkatinizi çekmiştir diye düşünüyorum. Çok ciddi bir rakam. Bu kapsamda yer alan ve şartları sağlamasıyla sisteme dahil edilen iş yerlerinin çalışanlarına ödedikleri brüt ücret üzerinden de işsizlik sigortası işveren primi hesaplanmakta. Bu ülkemizde biliyorsunuz en düşük ücret asgari ücrettir. Hı hı. 2021 yılı asgari ücretinin brüt tutarı 3.577 TL 50 kuruştur. Bu miktar üzerinden çok tehlikeli sınıfta ve ondan fazla çalışanı olan işverenlere asgari ücret asgari ücretle çalıştırdıkları çalışan başına 35 lira 77 kuruş teşvik sağlanmaktadır.
Evet, bu önemli bir nokta çünkü işveren teşviki deyince yalnızca işveren firma o teşviki alıyor diye algılanıyor aslında ama şimdi sizin
işverene
anlattığınıza göre
sağlanıyor.
İşveren de sağlanıyor fakat çalışanlarına evet, da yansıtıyor bu primi.
Yok, yanlış anlaşılma olmasın. Çalışanların İşsizlik sigortasına hem işveren payı var, hem devlet payı var, hı hı, hem de çalışan payı var. İşsizlik sigortasında işveren payı %2, diğer devletin ve işçinin payı %1. Hı hı. O %2'lik oranın, yani işverenin ödediği oranın %1'e düşürülmesi, evet, bu. Çalışana herhangi bir yansıma yok maalesef.
35 lira açıkçası ben
işverenin cebinden çıkan miktar düşüyor. Yanlış anlaşılma
tamam,
olmasın.
Tamam.
O da işte %2'den %1'e düştüğü için çalışan başına 35 lira 77 kuruşluk
bir indirim.
İndirim
sağlanmış,
evet, indirim
tamam,
sağlanıyor.
Şimdi açığa
şimdi
kavuştum.
Daha net oldu
daha
galiba.
Net oldu. Sayılar işin içine girince tabii haliyle
biraz karışabiliyor
ama tamam, şu anda netleşti. İşverenlerimizi yakından ilgilendiren bir konu. Buyurun lütfen devam edelim.
Tamam. Teşvik uygulaması 1 Ocak 2019'da başladı demiştim. Evet. Bu uygulamadan 2019 yılında yaklaşık 17 bin iş yeri, 2020 yılında ise yaklaşık 14 bin iş yeri yararlandı. Hı hı. Sayılar biraz önce belirttiğim mevcut potansiyelin biraz altında kaldı maalesef. Ve zamana göre de bir dalgalanma yaşıyor. Burada işverenlerimizin iş sağlığı güvenliği hizmetini temin etme konusunda maalesef biraz daha gayret sarf etmesini bekliyoruz biz. Eğer mevcut 55 bin rakamlarına çıkabilirsek tabii devletin sağladığı teşvikte bu ölçüde artacak.
Artar tabii.
2 yıllık uygulama zarfında teşvikten toplamda yaklaşık 1 milyar Türk liralık işsizlik sigortasına işverenlerimiz daha az ödeme yaptılar. 2 yıl için 1 milyarlık bir şu an devlet sübvansiyonu mevcut diyebilirim.
Evet, teşvik dedik, bir de destek boyutu var. Biraz da bu destek boyutundan da bahsedelim. İş sağlığı ve güvenliği konusunda sağlanan destekleri de anlatmanızı rica edelim.
Tabii ki, tabii ki. Daha önce de belirttim, teşvik uygulamasından ondan fazla çalışanı olan iş yerleri yararlanırken destekten ondan az çalışanı olan iş yerleri yararlanmakta. Teşvik çok tehlikeli sınıfa yönelik bir uygulama iken destek ise hem tehlikeli hem de çok tehlikeli sınıfa yönelik bir uygulama. Desteğin özelliği iş sağlığı ve güvenliği hizmetinin ortak sağlık güvenlik birimlerinden satın alınması aslında. O eğer ortak sağlık güvenlik birimlerinden satın alınıyorsa bunun devlet tarafından aslında hizmet bedelinin karşılanması destek ödemesi olarak geçiyor. Hı hı. Mazisi biraz daha teşvikten eski. İş Sağlığı Güvenliği Kanunu'nun yürürlüğe girmesinden 1,5 yıl sonra 2014 yılında uygulamaya başladık destek ödemelerini. Destek ödemesinden faydalanabilmesi için OSGB'lere kestikleri faturayla başvuru yapmaları gerekiyor işverenlerimize. Hmm.
Başvurudan bahsettiniz. O zaman otomatik olarak sisteme giriş yapılamıyor. Mutlaka bir başvuru sürecinden geçmek gerekiyor. Doğru mu?
Evet. Bu da teşvikten biraz farklı.
Hadi onu da öğrenelim o zaman.
Burada iş yerinin bağlı olduğu Sosyal Güvenlik Kurumu il müdürlüklerine veya merkezlerine 3 Mayıs 2014 tarihli resmi gazetede yayımlanan iş sağlığı güvenliği hizmetlerinin desteklenmesi hakkında tebliğin ek bir kısmındaki başvuru formuyla başvuru yapmaları gerekiyor işverenlerimizin.
O zaman yazılı bir başvuru gerekiyor, evet, öyle mi? Burada, internet üzerinden değil.
Online değil maalesef. Hı hı. Yazılı ve de bu başvuru formuna ek olarak biraz önce belirttiğim ortak sağlık güvenlik birimlerine kesilen hizmet bedeli faturasını da ek olarak ibraz ediyorlar. Ondan sonra da Sosyal Güvenlik Kurumumuz hangi il müdürlüğüne veya merkezine bağlıysa o işveren kendilerini inceliyor ve Türkiye genelinde ondan daha az çalışanı varsa işverenimizin, tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta tabii olmak üzere,
evet,
bu işverenlerimize destek ödemesi gerçekleştiriliyor.
Bu destek ama az önce söylediğiniz gibi primin %50 olarak düşmesi değil, bu sefer para yardımı
direkt
gibi.
Nakden bir ödeme. Hı-hı. Evet. Destek teşvikten biraz daha farklı. Teşvik prim indirimi iken destek birebir ödeme şeklinde gerçekleşiyor.
O ne kadar, miktarı neye göre belirleniyor?
Miktarını şöyle söyleyeyim. Destek ödemesi tehlikeli ve çok tehlikeli sınıflar için aslında farklılık arz ediyor. Hı hı. Tehlikeli sınıf için prime esas günlük kazanç alt sınırının %1.4 oranı, çok tehlikeli sınıftaki işyerleri için ise 1.6 oranı uygulanarak her bir sigortalı için ödenecek destek tutarı hesaplanıyor. Yine asgari ücret üzerinden eğer bir hesap yaparsak, hı hı, biraz önce belirttiğim üzere brüt asgari ücret 2021 yılı için 3577 lira 50 kuruş,
evet,
olması nedeniyle tehlikeli sınıfında 1.4 oranını kullandığımızda %1.4, hı hı, 50 lira 9 kuruş. Çok tehlikeli sınıfta yer alan iş yerlerinde ise 1.6 oranıyla çarptığımızda 57 lira 24 kuruşluk bir destek ödemesi çalışan başına yapılmakta.
Çalışan başına dediğimiz yine tabii kişiye değil, kuruluşa,
işverene.
İşverene.
Uygulamalarımız işverenin aslında avantajına,
evet,
sağlanan uygulamalar. İşvereni yani farklı sınıfta, farklı kişi sayısında istihdam eden işverenlerimizin iş sağlığı güvenliği hizmetini daha etkin, daha verimli almaları için ödenen sağlanan ekonomik avantajlar, evet, diyeyim. Destek ödeme şeklinde, biraz önce belirttiğiniz gibi, teşvik ise prim indirimi şeklinde hayata geçiriliyor.
Evet, tabii şu farkı da tekrar hatırlatalım dinleyicilerimize. Tehlikeli ve çok tehlikeli olarak ayrılıyor. Tehlikeli, çok tehlikeli, tehlikeliden daha fazla destek alabiliyor iş yerlerinin,
evet,
çalışma standartlarına göre. Şimdi başvurudan da bahsetmiştik. O konuya tekrar dönecek olursak, bu başvuruların bir zamanı var mı? Ne zamana kadar yapılması gerekiyor? Yapılan başvurulardan sonra ödemeler nasıl gerçekleşiyor? Bu konuda merak eden işveren dinleyicilerimiz varsa belki biraz daha aydınlatabiliriz onları.
Tabii ki destek ödemelerine ilişkin başvurular da ödemeler de 3 aylık dönemler baz alınarak yapılmakta. Hı hı. Başvurular yılın birinci çeyreği için, yani Ocak, Şubat ve Mart ayları için Nisan ayının, Nisan, Mayıs, Haziran ayları için Temmuz ayının, Temmuz, Ağustos, Eylül için Ekim ayının, Ekim, Kasım, Aralık için ise bir sonraki yılın Ocak ayının sonuna kadar yapılmakta. Hı hı. Yani her 3 aylık çeyreği takip eden ayın içinde başvuru yapılıyor. Ödemeler ise birinci çeyrek için Mayıs ayı sonunda, sonuna kadar olan sürede, ikinci çeyrek için Ağustos ayı sonuna kadar olan sürede, üçüncü çeyrek için Kasım ayı sonuna kadar, son çeyrek için ise bir sonraki yılın Şubat ayı sonuna kadar yapılmakta. Kısaca tekrar hani özetleyecek olursam, 3 aylık dönem için takip eden ayda başvuru yapılmakta, başvuruyu takip eden ayda ise ödeme yapılmaktadır. Ödemelerle alakalı bir diğer önemli husus da iş yerinin Sosyal Güvenlik Kurumu'na prim borcu bulunmamasıdır.
Evet.
Prim borcu bulunan işveren destek ödemesi almaya hak kazanır, ancak bu ödemeyi nakden alamaz ve mevcut borcuna mahsup edilir. Ama bu durum destekten yararlanmasına engel teşkil etmiyor.
Ama borcu kapandıktan sonra tekrar nakden almaya devam edebilir,
evet,
değil mi?
Evet.
Şimdi çok çok güzel uygulamalar gerçekten. İnşallah umuyorum ki işverenlerimizin bu avantajlardan haberleri vardır, ama şu anda belki bizi dinleyip de evet benim haberim yoktu diyen işletmelerimiz de olabilir. Var mı gerçekten herkesin haberi, yoksa nasıl daha iyi duyurabiliriz bu avantajları, devletimizin sağladığı bu avantajları,
aslında
bu fırsatları?
Aslında her mecra sıradan duyurmaya çalışıyoruz. Sizin aracılığınızla da duyurduğumuz için tekrar sizlere ve TRT ailesine de ben teşekkürleri
teşekkür
de
ederiz. Biz de
genel müdürlüğümüz adına iletmek istiyorum. Maalesef ama yararlanma oranımız biraz düşük. Onu söyleyeyim isterseniz. Özellikle ülkemizde ondan az çalışanı olan ve tehlikeli ile çok tehlikeli sınıfta yer alan iş yeri sayısı toplamımız çok yüksek. 729.211. Bu sadece iş yeri sayımız. Bu iş yerlerinde ise toplam 1.950.436 kişi çalışmakta. Bu kadar büyük bir çalışan kitlesine iş sağlığı ve güvenliği hizmeti götürülmesi için devlet tarafından ödeme yapılıyor. Ama maalesef 2015 yılında başlamıştı bu ödeme. 2015 yılında sadece yararlanan iş yeri sayısı 1.319. En yüksek sayı 2019 yılında ulaştık. O da 2.939. Yani 730 bin iş yerinin olduğu bu alanda 2.000 ila 3.000 iş yeri bu destek ödemesinden faydalanıyor maalesef. Pandeminin etkisiyle 2020 yılında bu 2640'lara kadar da geriledi. Yani sayı ilk defa 2020 yılında destek alan iş yeri sayısı maalesef geriledi. Bugüne kadar yapılan toplam ödeme miktarı 2015 yılından 2020 yılına kadar 13.643.596 TL'ye ulaşmış olsa da sayıları biraz önce söylediğim üzere oldukça aslında beklenenin altında maalesef.
Evet, evet.
Ondan az çalışanı olan çok tehlikeli sınıfta yaklaşık 60 bin iş yeri, tehlikeli sınıfta da yaklaşık 86-87 bin iş yerimiz iş sağlığı güvenliği hizmeti almakta. Yani bunlar, bu sayılar aslında iş yer, bu iş 150 bin kişilik, 150 bin pardon yanlış dedim kişilik dedim, 150 bin iş yerimiz destek ödemesinden faydalanabilecek konumda. Ancak maalesef sadece %1.7'si faydalanabiliyor. İş sağlığı ve güvenliğinin bu durum olumsuz yönde aslında etkilenmesine neden oluyor. Çünkü hizmet alımı da düşüyor doğal olarak.
Evet.
Bu sebeple de sizin de belirtmiş olduğunuz üzere her mecrada biz bilgilendirme yapmaya gayret gösteriyoruz. Ama maalesef yakın vadede bu sayıları arttırma konusunda biz de zorluk çekiyoruz. Mikro işletmelerimiz için bu meblağlar hani küçük gibi görünüyor, ama aslında zaten az çalışan olan işletmeler için bu meblağlar ciddi boyutlarda bir miktar ortaya koyuyor. Ondan az çalışanı olan tehlikeli ve çok tehlikeli iş yerlerinin yaklaşık %20'si sadece iş sağlığı güvenliği hizmeti alıyor. Hizmet alanların da yalnızca %2'si destek alabiliyor. Destek ödemesini yaygınlaştırabilsek eminiz ki hizmet alımı da artacak, iş kazaları ve meslek hastalıkları da buna mukabil olarak azalacak.
Evet.
Bu sebeple aslında biz sivil topluma da özellikle işverenlerimizin bağlı bulunduğu Türkiye Odalar Borsalar Birliği gibi, Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu gibi üst kuruluşlara da görevler düştüğünü düşünüyoruz. Onların da bu konularda bizim gibi işverenlerini, kendi üyelerini bilgilendirmelerinin önemli olduğunu düşünüyoruz ki ülkemizde iş sağlığı güvenliği el ele vererek ilerletebilelim.
Evet, daha da yaygınlaştırabilirim. Biz de elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz her çarşamba. Özellikle herkes için iş sağlığı ve güvenliği köşemizde hem kurumumuzu tanıtmak, genel müdürlüğümüzü tanıtmak hem de hizmetlerinden tüm Türkiye'nin ve hatta yurt dışına yayın yaptığımız için yurt dışındaki vatandaşlarımızın bilgi sahibi olmalarını sağlamak için elimizden geleni yapıyoruz. İsterseniz son olarak şöyle kısaca çok küçük bir özet yapalım. Teşvikleri ve destekleri bir kez daha hatırlatalım. Sesimizin ulaştığı bütün dinleyicilerimiz de bir kez daha şöyle kısaca hatırlamış olsunlar. Bu destek ve teşvikler nasıl gerçekleştiriliyor? Hemen nasıl başvuruluyor? Şöyle kısa bir özet rica edelim sizden.
Tabii ki. Teşvikler biraz önce de belirttiğim gibi ondan daha fazla çalışanı olmak üzere ve çok tehlikeli sınıfta yer almak üzere iş yapan iş yerlerinin eğer ölümlü veya sürekli iş göremezlikle sonuçlanan iş kazası yaşamaması halinde sağladığı bir kazasızlık prim indirimi. Bunlara işverenlerimiz belki farkında olmadan bile daha düşük ödüyor olabilir. Çünkü otomatikman başladığından dolayı eğer bu şartları sağlıyorsa zaten sisteme dahil edilmiş vaziyette. Evet. Ama bu şartları sağlamıyorlarsa ve başvurmak istiyorlarsa başvuru ekranımız var. Sosyal Güvenlik Kurumu'nun çok tehlikeli iş yerleri için işsizlik sigortası primi teşvik yönetimi ekranı. Hı hı. Bu ekranı kullanabilirler ve Sosyal Güvenlik Kurumu'na başvuruda bulunabilirler. Böylece işsizlik sigortasına ödedikleri prim %50 daha az olacaktır. Destek ise tehlikeli ve çok tehlikeli, yani iki sınıfı da kapsayacak şekilde iş yerlerinde ondan daha az, yani 1 ila 9 çalışan çalıştıran çok küçük ölçekli mikro dediğimiz mikro işletmelerin iş sağlığı ve güvenliği hizmeti almasına yönelik bir uygulama. Bu zaten az kişi çalıştırdığı için buradaki işverenlerimiz zaten bünyesinde çok büyük oranda iş güvenliği uzmanı, iş yeri hekimi barındıramıyor. Çok büyük oranda dışarıdan hizmet almak zorunda kalıyor. Yani ortak sağlık güvenlik birimi dediğimiz bu hizmeti sunan iş yerlerinden hizmet almak zorunda kalıyor. Onlara kestikleri faturalarla Sosyal Güvenlik Kurumu il müdürlüklerine ya da merkezlerine başvuruda bulunuyorlar. Ve de 3 aylık dönemleri takip eden aylarda da ödemelerini nakden alıyorlar.
Evet, çok teşekkür ediyoruz. Gerçekten o kadar açıklayıcı anlattınız ki bu konuda çok fazla bilgi sahibi olmayan kişiler bile eğer dinlediyse muhakkak küçük de olsa bilgi sahibi olacak. İşverenlerimize de buradan bir kez daha hatırlatmış olalım. Başvurularını bir an önce yapsınlar. Otomatik olarak belki dediğiniz gibi başvuruda bulunmuş olabilirler farkında olmadan bu sisteme dahil edilmiş olabilirler ama tabii bu işi bilinçli olarak yapıyor olmak da çok önemli. Hem destekten hem de teşvikten faydalanabilecek kurumlar muhakkak sizinle irtibata geçsin diyelim ve size çok çok teşekkür edelim aktardıklarınız için, bizi bilgilendirdiğiniz için.
Ben de çok teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum. Sağlıcakla kalın.
Sağ olun. Sevgi ve saygılarla uğurluyoruz sizi. Sevgili dinleyicilerimiz, İş Sağlığı ve Güvenliği uzmanı Uğur Bayar telefon hattımızın diğer ucundaydı. İş Sağlığı ve Güvenliği teşvikleri ve destek ödemelerini konuştuk. Kendisine verdiği bilgiler için bir kez daha teşekkür ediyoruz. Güne Bakan müzikle devam ediyor.
Saçlarında yakamozlar. Bu hasretin resmidir, anlatsam da anlamazlar. Gökyüzünde ay parlardı, saçlarında yakamozlar. Rüzgar savursun saçını, yalım silsin gözyaşını. Beklesene ma başını, elbet bir gün kavuşuruz. Sevda çiçeği solmasa, yüreğim seni bulmazsa, kavuşmak nasip olmazsa, türkülerde buluşuruz. Rüzgar savursun saçını. beklesene ima başumi. Elbet bir gün kavuşuruz.
Sevda çiçeği solmazsa, yüreğim seni bulmazsa, kavuşmak nasip olmazsa, türkülerde buluşuruz.
Saçlarında yakamozlar.
Bu hasretin resmidir, anlatsam da anlamazlar. Gökyüzünde ay parlardı, saçlarında yakamozlar.
Rüzgar savursun saçını, yalım silsun gözyaşını. Beklesene ima başını, elbet bir gün kavuşuruz.
Sevda çiçeği solmazsa, yüreğim seni bulmazsa, kavuşmak nasip olmazsa, türkülerde buluşuruz.
Rüzgar savursun saçını, elim silsun gözyaşını. Beklesene ima başını, elbet bir gün kavuşuruz.
Sevda çiçeği solmazsa, yüreğim seni bulmazsa, kavuşmak nasip olmazsa, türkülerde buluşuruz.
Rüzgar savursun saçını, elim silsun gözyaşını. Beklesene ima başını, elbet bir gün kavuşuruz. Sevda çiçeği solmazsa, yüreğim seni bulmazsa, kavuşmak nasip olmazsa, türkülerde buluşuruz.
Avrupalı Türkler.
Sevgili dinleyicilerimiz, Güne Bakan'da Avrupalı Türkler köşemizde İstinye Üniversitesi öğretim üyesi ve Birleşmiş Milletler Göçmen İşçiler Komitesi Başkanı Profesör Doktor Can Ünver hocamız telefon hattımızın diğer ucunda. Değerli hocam, hoş geldiniz.
Hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum.
Çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun değerli hocam. Bizleriyiz. İnşallah siz de iyisinizdir. Hocamız her zaman çok koşturur. Ankara, İstanbul ve yurt dışı üçgeninde özellikle bu işlerle uğraşmak için. Bugün aslında bir süreci yine devam ettireceğiz değil mi değerli hocam? 90'lı yılları konuşacağız bu sene. 90'lı yıllarda özellikle Türklere yönelik pek çok tavır olmasına rağmen yine biz Türkiye olarak hizmetlerimize her daim devam ediyoruz yurt dışında. O zamanlar da ettik. Neler yaptık, ne gibi hizmetler götürdük yurt dışındaki vatandaşlarımıza? Evet. Sizden öğrenelim.
Şimdi tabii 1961 yılında başlayan bu yurt dışına işçi göndermek serüveniyle birlikte Türkiye'de kendini adapte etti. Yani hizmetlerini o vatandaşlarına da götürme mecburiyetini, mükellefiyetini hissetti. Şimdi Türk Devleti'nin başından itibaren o vatandaşlarına sahip çıkma arzusu ve gayreti aslında tabii her türlü takdirden ötedir. Yani bu şekilde düşünmek lazım. Kurumlarıyla birlikte ve başlangıçta olmayan kurumlarıyla birlikte, daha sonra gelişen kurumlarıyla birlikte son derece önemli faaliyetler, son derece önemli hizmetler gerçekleştirmiştir Türkiye Cumhuriyeti hükümetleri. Şimdi bu bir gerçek. Ancak tabii değişen koşullarda, değişen şartlarda bu hizmetlerin de çeşitlenmesi, işte mümkün olduğu kadar geliştirilmesi ve o vatandaşlarımızın her şeyden önce Türkiye'ye bağlı bir kitle olarak orada yaşamalarını sağlayıcı bazı tedbirlerin alınması gerekti. Bu da her zaman aslında muhataplarımız tarafından, özellikle Alman hükümet tarafından gerek federal seviyede gerekse eyaletler seviyesinde çok olumlu karşılandığını söylemek mümkün değil. Yani şöyle söyleyeyim, biz diğer ülkelerde de aynı tavrı gördük. Yani işte insanlar gelmişler, kendi ülkenizde çalışıyorlar, yaşıyorlar, yaşam odaklarını oraya taşımışlar. O halde artık geldikleri ülkenin hükümetin hiçbir etkisi etkisinin olmaması gerekir şeklinde aslında günün şartlarına da uymayan, uluslararası hukuka da uymayan bir tavır içine girebiliyorlar. Yani bunlarla ilgili ne yapılırsa biz yaparız, siz bu işlere pek karışmayın der gibi bir halleri var. Nitekim ben işte aktif görevdeyken bürokrat olarak da bu tavrı işte kırmaya, tavrı değiştirmeye en azından ikna yoluyla muhataplarımıza bunun böyle olmaması gerektiğini aslında özellikle küreselleşen dünyada artık yani devletlerin böyle bir takım sınırlar arkasına ya da işte milli sınırlar arkasına saklanarak uluslararası hukukun ve ikili anlaşmaların ve hatta tabii aynı zamanda da tekamül hukukunun öngördüğü bir takım işte ne bileyim önlemleri engellemeye haklarının olmadığını sık sık vurgulamaya çalıştı. Yani Türk hükümetinde tutumu, hükümetlerinin daha doğrusu tutumu hep bu olmuştur. Yani 1961 senesinde İş ve İşçi Bulma Kurumu ilk işçilerimizi gönderirken onların eline bir işte böyle bir ne bileyim broşür gibi bir şey tutuşturmuş. Ona baktığınız vakit yani biz sizin arkanızdayız. Nasıl davranmanız gerektiğini size öğütlüyoruz. Vatanınızı, memleketinizi, ailenizi unutmayın. Siz neticede bu ülkenin vatandaşlarınız, baş vatandaşlarısınız ve bizim bir parçamızsınız demiştir. Ve bu tutumundan da hiçbir zaman vazgeçmemiştir. Ama işte dediğim gibi yani muhataplarımız bundan aslında çok da memnun olmadılar zaman zaman. Bazı işbirlikleri gerçekleşti. Fakat bu işbirliklerinin çok daha ilerlere götürülmesi mümkün olabilirdi. Ve oradaki vatandaşlarımız üzerinden Türkiye ile Almanya'nın özellikle çok daha yakın ilişkiler içerisine de girmesi mümkün olabilirdi. Yani bu aynı zamanda da bir uluslararası, daha doğrusu ikili iki ülkenin de hayrını olabilecek bir şey. Olmadı değil. Birçok işbirliği gerçekleştirildi ama son yıllarda özellikle 90'lardan başlayarak, yani son yıllar demek doğru değil belki 90'lardan sonra başlayan sürece giderek böyle bir aleyhtar bir tavır takındılar. Bu aleyhtarlık esas itibariyle yani bu ikili ilişkileri de rahatsız eden bir şey. Özellikle de 2005'ten sonra Angela Merkel'in başbakan olmasıyla, şansölye olmasıyla birlikte Türkiye'nin öncelikle Avrupa Birliği üyeliği sorgulandı. İşte olamaz dendi. Efendim şey yok, imtiyazlı ortaklık. Bunlar hep birbiriyle alakalı, biliyor musunuz? Oradaki vatandaşlarımızın da rahatsız edici bir şey. Ondan sonra işte Türkiye Avrupa'nın bir parçası değildir. Ama Avrupa'daki Türkler bizim bir parçamız olabilir. Ancak bunlar da münasebetlerini keserlerse.
Eyvah.
Böyle kabul edilmesi mümkün olmayan bir tavır ortaya çıktı. Ve hep eleştiriyorum. İşte olmadık şekilde bir entegrasyon konsepti. Onun etrafında ötekileştirerek ve dolayısıyla Türkiye ile olan münasebetleri de asgari seviyede tutarak bir yere varılamayacağını göremediler maalesef ve bugün aslında bir takım krizler yaşamıyor değiliz, devam ediyor tabii bu tutumdan dolayı. Vaziyet böyle yani Türkiye'nin başından itibaren ama özellikle 2008'de Sayın Cumhurbaşkanımızın başbakan olduğu dönemde şeyde Köln'de yaptığı bir konuşmada işte asimile olmayın, entegre olun, mutlaka bulunduğunuz ülkenin dilini öğrenin şeklinde Türkiye'nin genel politikasını tekrar söylediği vakit buna tepki gösterdiler. Yani inanılır bir şey gibi değil.
Asimile yani olmalarını mı istiyorlardı?
Yani vazgeçin dedilerdi. Çocuklar Alman olsun. İşte Türkçe öğrenmesi. Sonra zaman içerisinde mesela Türkçe yayınları, radyo yayınları vardı. Kaldırdılar
değil mi?
Yani işte böyle tabii bu sefer Türkçe bizim yani ses bayrağımız. Ondan vazgeçmemiz mümkün değil. Türkiye sesi onun için var. Memleketim efendim onun için var.
Evet.
Fakat o ülkelerde tam bir iki böyle özel radyo falan istasyonu var ama yani kamu yayıncılığından Türkçe'yi kaldırdılar. Şimdi bunlar tabii bir tavrın bir ifadesi, yansıması, bir politikanın yansıması ve bu politika tabii kabul edilebilir bir şey değil. Ve yani Türk kurumlarıyla, Türkiye'nin ilgili kurumlarıyla yakın işbirliğinden sarfı nazar edilmesi de kabul edilebilir bir şey değil. Yani bu işbirliklerinin mutlaka daha geliştirilmesi ve yani yurt dışında yaşayan vatandaşlarımız üzerinden aslında iki ülkenin de birbirine daha fazla yakınlaşmasını temin edici bir yol izlenmesi aslında çok önemlidir. Ve tekrar eğer bu yola dönülürse her iki ülke açısından da yararlı olacağı kanaatini taşıyorum. Yani.
Evet, değerli hocam. Bu arada sizin olan bölümümüzün ve tabii yayınımızın da yavaş yavaş sonuna geliyoruz. Evet. Son cümleler olarak neler söylemek istersiniz?
Vallahi ben Türkiye'nin bu değişmeyen tutumunun devam edeceğini biliyorum. Buna inanıyorum. Türkiye yurt dışındaki ne vatandaşlarından ne soydaşlarından vazgeçmez. Evet. Bunu herkesin de görmesi lazım. Orada onların üzerinden bir takım manipülasyonlarla hareket etmek de aslında siyasi etik açısından da kabul edilebilir bir şey değildir. Yani bunları tabii açıkça söylemek lazım. Yani bunlardan rahatsız olunması yetmez. Aynı zamanda da söylemek lazım. Ve mutlaka diyalogların geliştirilmesi lazım diye düşünüyorum.
Evet değerli hocam. Zaten aslında Türkiye'nin yurt dışındaki vatandaşlarımızın 50'nin üzerinde olduğunu bilmek bence onlara güven vermeli. Neden memnuniyetsiz oluyorlar onu da çok anlamış değilim. Biz sonuçta yani, onlarla bir bütünüz. Onlar biziz, biz onlarız. Birbirimizden hiçbir farkımız yok. Hani neden Türkiye'nin elini çekme gayreti var? Çok anlamış da değilim açıkçası.
Evet, çeşitli sebepleri var. Yani tarihi sebepleri var. Kolektif belleğe kazınmış olan bazı unsurlar var. Güncel sebepler de var. Bunlar tabii incelenmeye, aslında bilinen şeyler çoğu da, incelenmesi gerekir. Ve aslında bunları böyle oturup birlikte, onlarla birlikte yapmak lazım, evet, incelemek lazım. Ve farklı bir ortam yaratılması için hiçbir zaman geç değildir. Yani bu her zaman mümkün olabilecek bir şey.
Evet değerli hocam. Çok teşekkür ediyoruz değerli katkılarınız için.
Ben teşekkür ediyorum.
Önümüzdeki hafta yine kaldığımız yerden inşallah sohbetimize devam ederiz. Sevgiyle saygılarla uğurluyoruz sizi. Sevgili dinleyicilerimiz, İstinye Üniversitesi öğretim üyesi ve Birleşmiş Milletler Göçmen İşçiler Komitesi Başkanı Profesör Doktor Can Ünver hocamız telefon hattımızın diğer ucundaydı. 90'lı yıllardan itibaren Almanya'nın Türklere yönelik tavırlarına rağmen bizim Türkiye Cumhuriyeti'nin gerçekleştirmiş olduğu hizmetleri konuştuk. Önümüzdeki haftada kaldığımız yerden söyleşimize devam edeceğiz. Kendisine bir kez daha teşekkür ediyoruz aktardıkları için. Böylelikle de yayınımızın sonuna gelmiş olduk sevgili dinleyicilerimiz. Program yapımcılarımız Şule Özçakır, Mustafa Çamlıca ve Nilgün Yıldırım, teknik yönetmenimiz Recep Özden ve mikrofonda ben Sezin Zor. Yarın yine aynı saatte TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu ve TRT Memleketim FM ortak yayınında, canlı yayında Güne Bakan'da birlikte olmak dileğiyle. Şimdilik hoşça kalın. Güne Bakan.